Bilgisayar dünyasını, özellikle de dizüstü bilgisayarları konuşacağımız yeni programımıza hoş geldiniz. Hem dizüstü bilgisayar dünyasının yeni modelleri hem de mobil donanımları konuşacağız. Mobil dünyada çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Covid-19 ile birlikte bilgisayarlar olan taleplerin artması, bir talep patlaması yaşanması ile birlikte dizüstü bilgisayarlar hayatımızın daha fazla ortaklarından birisi haline geldi. Dolayısıyla biz de istedik ki bundan sonra mobil dünyada olan gelişmeleri sadece telefon çerçevesinde değerlendirmeyelim. Bilgisayar dünyasında bir değişimden geçiyor. Apple'ın başlattığı bir devrimsel dönüşüm var ve gelecek yıllarda özellikle 2022 ile birlikte daha büyük değişimleri göreceğiz.
Evet.
ARM tarafındaki ürünler ve çözümler gelişiyor. Sürekli bağlı olan, 5G ile bağlantı kurabilen yeni nesil bilgisayarlar çok yakın zamanda hayatımıza daha fazla temas etmeye başlayacak ve biz de bundan sonra Burak'la birlikte dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere. Evet, belki ana odak noktamız dizüstü bilgisayarlar olacak ama hem onlara güç veren işlemciler, ekran kartları ve diğer bileşenleri hem de tüm sektörü etkileyebilen değişimleri ve yenilikleri program çerçevesinde dilimiz yettiğince, bilgimiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Bu açılıştan sonra Burak, ne haber, nasılsın, neler yapıyorsun?
Herkese merhabalar arkadaşlar. Yani her zamanki gibi evdeyiz, çalışıyoruz. Dizüstü bilgisayarlarımız kucağımızda veya masamızda bir şekilde çalışma ortamı oluşturduk. Başlarındayız. Ofisteki bilgisayarlar eve geldi ama bu bilgisayarlarda bir takım değişmeler oldu. Dediğim gibi yani bunlarla alakalı şeyleri anlatmak lazım. Tabletleri belki de bir yerde dizüstüye çevirmeye çalıştık. Dizüstüleri ofisten getirdik, kullanmaya başladık. Bu konudaki gelişmeler herkesten çok hani bizde merak uyandırıyor ama bir yandan da siz kullanıyorsunuz. O yüzden bu programda sizlere bunları bol bol anlatacağız.
Pandemi sebebiyle gerek evden eğitim, uzaktan eğitim, gerekse de evden çalışma derken zaten halihazırda bir dizüstü bilgisayar ya da masaüstü bilgisayar olan açısından cihaz anlamında belki çok fazla sorun olmadı ama yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardığı için dizüstü bilgisayar dünyasının zaten 2014'ten bu yana dünya genelinde tarihi bir satış başarısı yakaladığında görüyoruz. Sonucunda bilgisayar dünyası zaten kendi içerisinde bir değişimden geçiyordu. Ki örneğin Apple M serisi işlemcileri Covid'den dolayı geçmiyor tabii ki. 10 yıllık bir çalışma nesiliydi bu ama sonucunda öyle bir dönüşüm aynı zamanda bilgisayar dünyasında yoğun talebin olduğu bir zaman denk geldiği için Apple açısından daha sancıyla geçen, yeni teknolojiyi daha fazla kişiye ulaştırdığı bir dönem oldu. Dolayısıyla bunları bol bol konuşacağız. Tabii biz yine işin farklı açılarına bakacağız. Oyun tarafı, yüksek performansı bileşenler, bazı bölümler giriş seviyesi cihazlara da yoğunlaşabilir. Ama tabii ki gündemde daha fazla ağırlık tutan, daha fazla heyecan yaratan ya da daha fazla konuşulan bir takım gelişmeler var. Onlar da tabii ki programdaki öncelikli konularımız arasında olacaklar ki ilk konumuz da zaten Razer'dan ki Razer da senin sevdiğin markalardan bir tanesi.
Evet, Türkiye'de Razer'la alakalı en çok içerik üretmiş editörlerden biri olabilirim
Belki
arkadaşlardan.
de en çok içerik üreten kişi de sen olabilirsin.
Evet
Yani
evet yani özellikle çevre bilimleri konusunda ama Razer'ın piyasaya kattığı şeyler hakkında her zaman bir ilgim oldu açıkçası. Çünkü yeni bir şeylerle gelmeye çalışıyorlar sürekli. Bu sefer de hani belki AMD'nin Ryzen işlemcilerle dizüstü tarafındaki kullanım oranı artmış olmasına rağmen her markaya gelmemişti. Razer'da AMD işlemcileri şu günlere kadar kullanmış bir marka değildi. Kendi disiplerinde, kendi işte Blade serisi, Stealth serisi, Pro serisi disiplerinde. Razer diyor ki biz AMD Ryzen işlemcileri kullanacağız. Güzel. MSI, Asus, Dell, HP, Lenovo gibi markalar halihazırda kullanıyor. Ama dedi ki ben Ryzen 9 5900HX gibi 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemciyi 14 inçlik bir disipte kullanacağım dedi. Ve Mimal'de aslında dediğim gibi Stealth 13, işte Blade 15, Pro 17 farklı boyutlarda disipleri var ama böyle bir işlemciyi 14 inçlik bir disipte kullanmak ilginç geliyor. Hani bir yandan da bunu besleyecek diğer çevre ekipmanlarına ve donanımlara sahip işte 2K 240 Hz panelleri var. 2 milisaniye gecikmeli. DCI-P3 renk gamutuna sahip bir ekranla beraber yine belki de makineyi görebiliriz. 4K 60 Hz OLED'de de konfigüre edebiliyorsunuz gibi. Yani bu işlemcinin devamında bu potansiyeli ortaya çıkacak yan ekipmanlar da var. Ve biz bu işlemciyi daha önce 17 inçlik makinelerde çoğunlukla görmüştük. 15, 17, 14 inçlik bir disk de ki incelediğimiz makineler arkadaşlar sitemizde ve kanalımızda mevcut. Hani 5900HX'in hız aşırtılmış bir versiyonu RockScar 17'de denedik, gösterdik. Orada mesela işlemci ısı değerlerini gösterememiştik. Belki de elimizdeki test ürününden, belki de başka bir sebepten o konuda çok bir şey söyleyemeyeceğim ama 14 inçlik bir makinede böyle bir işlemciyi görüyor olmak, görecek olmamız beni açıkçası heyecanlandırdı. Hani her markada zaten şu anda AMD işlemci görmüyoruz. Belki bir say veriyorum. Gigabyte'ın Aorus serisi dizüstlerinde böyle bir işlemci. Daha sonra AMD Ryzen serisi işlemciler henüz kullanılıyor. İşte yonga sıkıntısıdır, yetmiyordur, şudur budur ama Razer tarafında bu yongayı görüyor olmamız oyuncular babında, oyunculuk babında benim hoşuma giden gelişmelerden biri oldu açıkçası.
Tabii şöyle, 14 inç tarafında aslında yüksek performanslı Ryzen işlemcileri ilk kullanan marka Asus olmuştu. Zephyrus G14 diye bir modelde geçen sene Ryzen 9 4900 serisi işlemcileri kullanmışlardı. Bu sene de ilk Flow X13 diye bir modelleri var. Onda da mesela 5980 HS var. Tabii HS serisi şu aşamada Asus'un daha çok kullandığı bir işlemci ailesi, 35 watt TDP ile. Ama tabii Razer tarafında şöyle bir durum var. Şimdi Razer'ın AMD platformunu kullanması bence iki açıdan çok önemli. Birincisi şu, Razer bugün dünyanın en çok dizüstü bilgisayar satan markası değil. Hatta oyun bilgisayarları dendiği zaman ilk akla gelen markalardan biri de değil. Özellikle bu coğrafyada bakıldığı zaman. Sonucunda Razer'ın dizüstü bilgisayar tarafındaki ağırlık verdiği ana odak noktası olan ülkeler belli. Kuzey Amerika pazarı, biraz Asya Pasifik ki zaten kendi kökleri itibariyle Singapur ve bölge coğrafya, işte
Aynen.
Tayvan, Çin gibi ülkelerde biraz daha ağırlıklı ki mesela Tayvan'a gittiğim zaman görüyorsun Razer'ın kendi bilgisayar mağazaları bile var orada. Bilgisayarların ön plana çıktı. Dolayısıyla ticari anlamdan ziyade bence iki açıdan Razer'ın AMD tabanlı dizüstü bilgisayar yapması bence hem Razer açısından hem de AMD açısından önemli. Birincisi şu, şimdi Razer evet oyun dizüstü bilgisayarı dendiği zaman belki akla gelen ilk marka değil ama bilgisayar dünyası ile ilgili bir gaming, bir oyun konsepti diye düşündüğümüzde akla gelen ilk markalardan bir tanesi. Özellikle
Evet.
çevre bileşenleri bileşen, klavye, fare, kulaklık gibi ürünleriyle birlikte. Belki bir süre önceye kadar buna telefonla diyebilirdik ama telefon tarafında epeydir sessizler.
Bunu askıya aldılar.
Dolayısıyla
Hatta
aynen.
üçüncü telefonun hani geliştirmesini durdurdular.
Bir şeyler denediler. Bazen bir söz vardır. Bazı şeyleri doğru zamanda yanlış yaparsan doğru, yanlış zamanda doğru yaparsan yanlış olur diye. Biraz Razer herkese önce davrandı. Yüksek tazeleme hızına sahip olan ekranlar konusunda önce oldular vesaire ama o dönem hem içerik anlamında hem de sektör gördüğümüz kadarıyla buna çok hazırlıklı değildi. Bir de
Aynen.
Razer'da telefon da yine çok kısıtlı ülkelerde piyasaya sürebildi. Ama sonucunda yani PC gaming dediğimiz zaman yani bilgisayar ortamında ya da belki konsol ortamında da yine oyun konsepti akıllara geldiği zaman Razer ağırlıklı markalardan bir tanesi ve önemli bir pozisyona sahip. İşte bu açıdan bakıldığında AMD platformu, AMD mobil platformunu daha fazla oyunun içerisine sokabilme anlamında, özellikle algısal anlamda bunu gerçekleştirebilme anlamında Razer'ın bu işe girmesi bence son derece önemli. İkincisi daha da önemli olan bence kriter o da şu. Şimdi Razer büyük bir marka, başarılı bir marka ama Razer'ın şu anki mühendislik kadrosu ve ekibi Asus'la, MSI'la ya da diğerleriyle mücadele edebilecek kadar geniş bir mühendislik altyapısına sahip değil. Razer'ın dizüstü bilgisayar dünyasına girişinde iki markanın çok büyük katkısı olmuştur. Bir tanesinin daha fazla katkısı olmuştur ki o da Intel, diğeri de Nvidia'dır. Ama özellikle Intel'in katkısı çok büyüktür. Hatta Razer biraz Intel'in ittirmesiyle bu alana girmiştir. Çünkü Intel oyun dünyasının taşınabilir oyun konseptini yaygınlaştırabilmek adına o oyun algısı güçlü bir markaya ihtiyaç duyuyordu ve 2011'lerde, 2010'ların sonlarında, 2011'lerde o temel atıldığında zannedersem ki bundan emin değilim resmi olarak da açıklanmadı. Belki de ilk çıkan Razer bilgisayar modelleri Intel'in tasarladığı, Intel'in yaptığı üzerine Razer logosu basılmış olan modellerdi. Bugün bile hatta belki büyük oranda öyle bir işbirliği olabilir ama tabii bunu kesin böyledir demek şu aşamada çok mümkün değil. Çünkü resmi olarak doğrulanmış ya da yalanlanmış bir durum değil. Ama özellikle ilk, yani bu iki konu bence çok önemli. Sağ Intel'le yola çıkan ki Razer'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarın, ilk dizüstü bilgisayarın aşağı yukarı 10 sene önce ya da 9 sene önce basın bültenine bakın Intel'le birlikte geliştirilmiştir diye dipnot vardır zaten orada. Dolayısıyla yani yola Intel'le çıkan ve bu zamana kadar Intel'den başka herhangi bir seçenek düşünmeyen Razer'ın hem AMD'yi seçmiş olması AMD'nin gelişimini göstermesi açısından da önemli. Hem de AMD'yi Mobilde de zaten masa üstünde 2017'lerden beri, ilk Ryzen'dan beri AMD'nin zaten bir yukarı doğru bir momentumu vardı. Ciddi bir büyümesi vardı ama şimdi Razer'la birlikte mobil tarafını gelişiminde sürdürecek. Zaten mobile bakıldığı zaman yani mobildeki taşınabilir oyun konseptine ve oyun ekosistemine bakıldığı zaman AMD'nin Ryzen jenerasyonunda aslında en büyük destekçisinin Asus olduğunu görmekteyiz. Yani bu en fazla ürün yapmanın dışında gerçek anlamda Intel tabanlı oyun bilgisayarlarına muadil, onlara kafa tutabilecek o derece premium görünen, o derece güçlü ve yetenekli bilgisayarlar, AMD tabanlı bilgisayar yapan tek marka Asus. Ha, bazı markaların önemli ve başarılı modelleri var ama tüm ürün gamına bakıldığı zaman Asus'un bir hakimiyeti var. Hatta Asus'ta şöyle bir durum var. Ryzen serisi mobile gelmeden önce masaüstü Ryzen işlemciyle dizüstü bilgisayar yapmışlığı da var Asus'un.
Evet
Hatta
evet.
bizim sitede de incelemesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Galiba Ryzen, herhalde Ryzen 7700X kullanmıştı diye hatırlıyorum. Neyse yani dolayısıyla böyle bir durum var. Bunları alt alta koyduğumuz zaman tabii ki stratejik ve algı yönetimi anlamında AMD için büyük kazanç. Bence Razer için de büyük bir kazanç. Çünkü şundan dolayı bir dizüstü bilgisayar markasının kullanıcı ekosistemine, kullanıcı topluluğuna samimi mesajlar vermek istiyorsa ve verdiği mesajlardan birisi de biz sizi düşünüyoruz. En iyi performansı, en son teknolojiyi, en iyi donanımı, en iyi fiyatı veriyoruz diyorsa eğer burada gerçek anlamda ürün gamının çeşitliliği sağlaması gerekiyor. Neden? Evet, yani Ryzen 4000 serisine kadar Intel çok hakimdi mobil platform performansında ama Ryzen 4000 serisi işleri değiştirmeye başladı. Ryzen 5000 serisi de olaya son noktayı koydu. Yani bugün Ryzen 4000'de şunu söylüyordun. Intel 10. nesil 10750 haçlı ya da 10880 haçlı bir işlemci alsan da olur. Ama şimdi Ryzen 5000'e geldiği zaman hani şunu söyleyeyim, git direkt Ryzen 5000 serisi dizüstü bilgisayar al diyebiliyorsun söz konusu performansı olduğu zaman. Çok çekirdekli zaten AMD'nin bir üstünlüğü var mobilde.
Evet.
Çok çekirdek performansında. Tek çekirdekli de işlemci modeline göre önde olduğu senaryolar var, geride olduğu senaryolar var. %3 geride oldu, %1 önde oldu, %5 geride oldu ama toplam pakete bakıldığı zaman ciddi bir gelişim durumu söz konusu. Bu açıdan bence çok önemli. Ha, model tabii teknik özellikler de var. İstersen sen onlardan biraz bahset. Çünkü ekran boyutu ve ekran kartı gibi bileşenler hakkında da bazı bilgiler var sanırım.
Yani şimdi şöyle kullanabileceği aslında ekipmanlardan daha çok bahsedilen şeyler var. İşte 2K 240 Hz ekran olabilir. DCI-P3 renk komutunu büyük ihtimalle destekleyecektir. 4K 60 Hz seçeneği mutlaka olacaktır gibi şeyler var. Bunun dışında hani öyle çok çok detaylı bir tablo yoktu diye hatırlıyorum ben.
Benim bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Zannedersem piyasaya sürecekleri ilk ekran, ilk dizüstü bilgisayar modellerinde AMD tabanlı ekran kartı olarak RTX 3070 kullanacaklar diye biliyorum ben. Tabii şöyle bir durumu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi sonuçta bunlar ticari firmalar ve bazen ne yazık ki finansal destek ve parasal güç ürün geliştirme stratejilerini etki edebiliyor. Dolayısıyla hani oradaki motivasyon, arka plandaki strateji şöyle de olabilir. Sonuçta Intel'in yanlış bilmiyorsam MDF denen, Marketing Development Fund denen, Development Fund denen bir fonu var. Pazar geliştirme bütçesi gibi bir bütçe bu. Üreticiler iş ortaklarına dağıtıyor bunu. Orada ciddi bir finansal destek durumu söz konusu. Dolayısıyla belki de Razer şunu düşünmüş olabilir. AMD çok iyi ama ekran kartında ben 3070'in üzerine çıkmayayım. Onu Intel tarafına bırakayım 3080'i. 240 Hz ekran vereyim ama 360 Hz Intel'e kalsın. Yani kendi içerisinde böyle bir takım
Evet.
ayrımlara da girmiş olabilir. Ama bence onun da olmaması lazım. Bakın bugün Asus, işte senin incelediğin Scar var. 360 Hz ekran vardı yanlış bilmiyorsam onu değil mi?
Evet, 360 Hz'liği de vardı.
3080 3080 ekran kartı var.
Aynen
Ryzen
aynen.
9 hız aşırtılabilir 5980 Hx gibi işlemcisi vardı. Yani bütün markaların bunu yapması lazım. Şimdi Asus da Intel'e karşı risk alıyor bunu yaparken.
Evet, ya şey var zaten. Şimdi oradaki bir mesele de şuydu benim aklıma gelen, özellikle hani spekülasyon gibi olacak belki ama hani dedim acaba AMD'nin aslında oyun performansını mı bir raddede beğenmiyorlar da şey yapıyorlar. Çünkü bazı test sonuçlarına baktığınızda aslında 5900HX için değil ama 5800H için Ryzen 5800H ve i7 10870H'yi karşılaştırdığınızda Cinebench'te AMD böyle eze eze %20 civarı, bu iki işlemci için bahsediyorum, daha iyi başarım gösteriyorken i7 10870H ise hani oyunlarda %5 ila %10 arası önde kalabiliyor. Yani FPS. Daha fazla FPS şu açıdan ilgilerini çekiyor olabilir. 360 Hz'lik ekran diyoruz ya, hangi dizüstü ekip donanımı 360 Hz ekranı doyurabiliyor. Çünkü benim incelediğim Asus'un ROG Scar modellerinde mesela 360 Hz ekran var. İyi, çok güzel. Ve Full HD benim için hiç sıkıntı değil açıkçası. 17 inçlik bir ekranda benim için yeterli bir çözünürlük sağlıyor ama 360 Hz CSGO'da bile aslında doyuracak kare saniyeye ulaşamıyoruz. Yani bu
Ya
belki, yani o öyle bir sıkıntı var açıkçası.
orada önemli olan şey şu. Ya bu seçenek kullanıcıya sunulsun. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Intel tabanlı versiyonunu da yap, AMD tabanlı versiyonunu da yap. Sonuçta ben şunu da isteyebilirim. Benim için %5 daha az oyun performansı, %25 daha fazla çok çekirdek performansıyla benim için makul olabilir. Çünkü ben o bilgisayarı aynı zamanda mimari çizimler için kullanıyor olabilirim. Aynı zamanda bir 3 boyutlu çizim ya da bir video projesini bitirmek için de kullanabilirim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben o seçeneği göreyim. Üretici bana her türlü konfigürasyon ihtimalini sunsun. Ben özgür olan taraf ben olayım yani. Ben istersem AMD tabanlı seçebileyim, istersem de Intel tabanlı seçebileyim. Çünkü
Bir yerde çünkü şöyle bir göz görüyorum abi, hani lafını böldüm. Bazen
Estağfurullah.
17 inçlik makinede micro SD kart yuvası görüyorsun mesela. O zaman direkt aklıma şey geliyor. Sen yani hiç içerik üreticiyi düşünmemişsin bile. Çok böyle oyun fokuslu bir kafa var. Ha, bu bakımdan belki de 3-5 FPS'ini bile hesabını yapıyor olabilirsin şeklinde aslında insan aklında yani fikirler gelmiyor değil.
Yani o açıdan dediğim gibi seçeneklerin çoğalması ve artması gerekiyor. Razer'ın bu işe giriyor olması da umarım henüz AMD tabanlı sistem sunmayan, dizüstü bilgisayar yapmayan diğer markalar için de bir motivasyon kaynağı olur. Çünkü dediğim gibi kullanıcısına samimi olmak isteyen firmanın ürün gamını AMD çeşitliliğinde sunması gerekiyor. Tamam anlıyoruz. Daha önce herkes işin ticaretine bakıyor. Üretici tarafındaki durum bu şekilde ilerliyor muhtemelen ama büyümek isteyen, tamam şu an zaten kimsenin büyüme derdi yok. Çünkü Covid-19'dan dolayı firmaların satabilir miyim endişesi yok. Piyasaya giren her mal bir şekilde satıyor. Zaten
Gidiyor böyle.
giriş seviyesi dizüstü bilgisayar modelleri, ultrabooklar vesaire bunlar uzaktan eğitim, evden çalışma sebebiyle çok satıyor. Oyun tarafına bakıldığı zaman da zaten madencilik sebebiyle piyasada ekran kartı bulamayan kişilerin bir kısmına gidiyor. Diyor ki ben o zaman yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar alayım, oyun keyfini oradan göreyim. Çünkü öyle tuhaf tablolar görmüştüm ki bir ara 3000 RTX 3080 ekran kartının fiyatı 30 bin lira. Senin Jade'in 3080'li Ryzen 9 işlemcili Asus Scarf ki yani çok iyi bir dizüstü bilgisayar o da 32 bin lira.
Evet.
Yani dolayısıyla böyle durumlar da var. Bundan dolayı belki üreticiler bu dönemde zaten satış riski olmadığı için belki kendilerini güvende hissediyorlar. Aa işte ben zaten satıyorum, mal zaten gidiyor gibi düşünebilirler ama yani bu işin yarını da var.
Evet.
Pandemi de elbette bir gün bitecek. Pandemi bittiği zaman talepler azalacak ve satışlar daha da zorlaşacak. O dönemde işte bu dönem doğru algıya, doğru kullanıcı memnuniyetine, satış sonrasında ürün çeşitliliğine, Intel isteyene Intel, AMD isteyene AMD verebilen firmalar kazanan taraf olacaklar. Çünkü günün sonunda tek geçerli akçe var. Kullanıcının sözünü dinliyor musun? Onların isteklerine önem veriyor musun? Ve gerçekten samimi misin? Bunları yaparsan kazanan taraf oluyorsun. Ha, bugün dediğim gibi Covid-19'dan dolayı belki herkes rahat rahat satıyor. Onda herhangi bir sorun görmüyor olabilirler ama dediğim gibi yani geleceğe dönük olarak marka algısına yatırım yapmak çok önemli. Yani uzun lafın kısası Razer'ın girecek olması bence özellikle hem AMD'deki gelişim göstermek açısından hem de oyun dünyasında ya da markaların bu alandaki bakış açılarının değişmesi anlamında çok kıymetli bir gelişme.
Kesinlikle. Yani benim sevdiğim bir markadan, kişisel olarak sevdim. Hani editör olarak her markaya insanın mesafesi yani değişir ama Razer konusunda böyle bir gelişimin olması güzel. Çünkü hani oyuncular için oyuncular gözünden diye bir mottoları var onların. Bu açıdan bakıldığında sevindirici. Yeni ikinci haberimize geçelim aslında. Asus'un ROG Zephyrus S17 ve Zephyrus M16 distroları arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda bir lansmanla beraber karşımıza çıktı. 11. nesil işlemcilerle mesela bu iş distrolar da çıktı. Yani bir yandan AMD'nin işte yeni farklı markalarda görünmesi, bir yandan da Asus'un her iki marka Yonga'yı da kullanan bir üretici olarak 11. nesil işlemcilerle mesela karşımıza çıkması gibi bir tablo oluştu. 11. nesil Tiger Lake arkadaşlar H serisi işlemcileri görüyoruz. 6 çekirdek 12 izlekli, 8 çekirdek 16 izlekli versiyonları var tabii ki bunların. 11900H'de mesela tek çekirdek için 4,9 GHz kadar çıkılabiliyor. İşte 35 watt TDP ama burada En önemli şey, geçtiğimiz dönemlerde 45 watt HDP'li işlemciler görüyorduk Intel'den, özellikle dizüstü tarafında. 10 nanometre mimariyle, yani bizim masaüstü tarafında, dizüstü tarafında 14 nanometre plus plus plus plus plus bitmeyen, sonu gelmeyen plusların bir sonu gelmiş gibi gözüküyor. 10 nanometre mimariyle beraber 10. nesilde mesela, yani bir önceki nesilde 14 nanometre mimariyle gelmişti. TDP'de 45 watt'tı dediğim gibi. Ama tabii ki şu an için hani aradaki performans farkı ne kadar, bununla alakalı herhangi bir yerde veri yok. RTX 3050 ve 3050 Ti ile başlıyor arkadaşlar bu makineler. 3070'e kadar çıkabiliyor farklı konfigürasyonlarla beraber. 3050, 3050 Ti hani hangi segmente yerleşecek, işte bir önceki nesilden hangi ekran kartının yerini alacak diye soracak olursanız arkadaşlar, RTX 2060 ile aslında kafa kafaya, yani daha da öncesine gitmek gerekirse RTX 3060 ile arasında %30 civarı bir fark olduğu kaynaklarda şu anda en azından GPU tarafında söylenen şeylerden. Sonrasında bunlar bir de taşınabilir makineler. Yani 2 santim 2 santim bir kalınlıkları var. Gayet güzel. İşte 1,9 kilogramlık mobilitesi de yeterince iyi. Belki şu anda çıkarıp bir yere getiremiyoruz ama bu dönemler umarım bir gün geçecek. Biz yine ofisimize, sağa sola okula bu cihazlarla beraber gideceğiz. Ekranları 2K 165 Hz'lik ekranlar. Artık şey de başladı. Hani Full HD bırakalım. Full HD 360 tamam, belli bir yere kadar insanın ilgisini çekti bu tazelim hızlı yarışı ama artık çözünürlüğü arttırmamız gerek. Ki bence, yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum abi. Yani 15,6 inçte, 17 inçte ben hala Full HD'nin üzerine çok çıkmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani sen bu konuda hani tercihlerin nezdinde ne söylemek istersin? Ben Full HD okey
Makinenin
diyorum.
biraz şeyine göre düşünüyorum. Yani makinenin sahip olacağı özellikler ve vaat ettiklerine göre hani bir oyun dünyası için belki yüksek hızın gerekli olduğu durumlarda Full HD orada farklı yani yüksek tazyikam hızıyla bir yere kombinlenebilir yani bir yere getirilebilir ama özellikle hani yani mobil workstation iş istasyonu gibi kullanılabilecek içerik üretiminin ön plana çıktığı makinelerde özellikle 17 inçte 4K olabilir diye düşünüyorum. Zaten şimdi bu yeni modellere bakıldığı zaman beni orada en çok dikkatimi çekenlerden birisi Zephyrus M16 oldu. Yani 16 inç segmentinde artık 16 inç ekran boyutu bir ara model olarak bir dönem çok konuşuluyordu. Ama şimdi son 2 senedir yavaş yavaş modeller piyasaya çıkmaya başladı. Apple tarafının 16 inç bir MacBook Pro'yu gördük. Apple'ın zaten bunları çıkartabileceği konuşulduğu esnada 2019'da Huawei ve Honor grubu 16 inçlik Apple'dan önce 16. model piyasaya sürmüşlerdi. Şimdi keza o tabi o model Honor'un bir modeli ve Türkiye'ye gelmedi ama Huawei zaten MateBook D16 diye 16 inç yeni bir modeli işte 1-2 ay önce Türkiye'de piyasaya sürdü. Yani 16 inç çünkü şöyle bir durum var yani bu yeni teknolojilerle birlikte ekran kas oranları yükseldiği için 16 inçlik bir ekran boyutunu aşağı yukarı 15 inçlik bir kasa büyüklüğünde kullanıcılara getirebilmek mümkün. Dolayısıyla taşınabilirlik çok fazla etkilenmeden daha fazla görüş alanına sahip bir deneyim verilmek isteniyor. Benim gördüğüm kadarıyla 16 inç tarafında da ürün sayısı artacak gibi. Şimdi eğer hafızam beni yanıltmıyorsa gerçi Türkiye bir parti getirmişler ama hemen bitmiş. Haziran ayında yine gelecek gibi görünüyor. Benim yakından takip ettiğim, beni gerçekten heyecanlandıran bir dizüstü bilgisayar modeli var. Lenovo'nun Legion 5 Pro modeli. 16 inçlik bir oyun makinesi. O da bayağı iddialı görünüyor. Ya 16 inç hem içerik üretimi tarafında hem de oyun tarafında yeni bir standart olarak görünebilir ki Zephyrus M16'da açıkçası beni çok heyecanlandırır. Zaten Zephyrus S17 yani 10-17'nin segmentinde Asus'un epeydir modelleri var. Onları biliyoruz. Tamam
Evet.
tasarım anlamında kendisine az çizgi ve özellikleri var ama M16 beni orada daha fazla cezbetti. Tabii burada bu makinaların bence önemli olan konularından birisi tabii ki yüksek performansı 11. nesil işlemciler kullanmaları. Çünkü orada şöyle bir durum vardı. 11. nesil Intel platformu yani mobil platform aslında geçen yılın son çeyreğinden beri var. Ama bu döneme kadar sadece 4 çekirdek ve 6 modeller vardı. Şimdi 6 ve 8 çekirdekli oyun odaklı modeller de gelmeye başladı. Tabii buradaki işlemcilere bakıldığı zaman yani Asus tarafında daha ziyade mesela 11900H gibi, 11900H gibi işlemciler kullanılmış gibi görünüyor ama Intel'in dokümantasyonuna baktığın zaman şu anda AMD'ye karşı Intel'in mobilde dizüstü bilgisayar tarafındaki en güçlü işlemcisi Core i9 11980 11980 HK. Standart olarak 3,3 GHz çalışıyor ama turbo ile birlikte her şeyin ideal olduğu durumlarda ki burada turbo boost aslında 3.0'dan bahsedebiliriz ve thermal velocity diye başka bir özellik var. 5 GHz'e kadar çıkabiliyor bu işlemci ama mesela bu 65 wattlık bir işlemci. Yani
Evet.
HK zaten Intel tarafından overclock edilebilir. Tüm kilitleri aktif olarak açık bir işlemci anlamına geliyor. Ama 65 wattlık bir işlemci tabii ki burada her sisteme uyabilecek, aslında ideal mobil deneyimini yansıtabilen bir işlemci gibi düşünmemek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da bence Intel tarafındaki en hızlı işlemci Core i9 11900H oluyor. O da yine 2,1 GHz'de çalışıyor ama turbo devreye girdiği zaman 4,9 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci ama toplama bakıldığı zaman tabii ki 10 nanometre, işte bir low-code çekirdek tasarımı var, mimar taraftaki güncellemeler, yeni özellikler ki AMD çok ciddi gelişim göstermesine rağmen bence platform değeri anlamında Intel'in hala ciddi avantajları var. Thunderbolt 4 gibi mesela, yani
Evet.
sonucunda kullanabileceğiniz bir ekosisteme sahipsiniz. Thunderbolt hem çevre bileşenlerini bağlama anlamında hem de işte harici ekran kartı kutusu takmak isterseniz ciddi potan. Tamam, şimdi USB 4 ile birlikte bu olay değişecek belki ama yani sonucunda bu platform yıllardır böyle bir artı değere sahip. Bir de şu var benim dikkatimi çeken. Çok zamanda söyledim bunu. PCI Express 4.0 desteğini bilgisayar dünyasında kazandıran firma AMD'dir. Ryzen
Evet.
işlemciler son iki jenerasyondur zaten PCI Express 4 desteğini, ama mobile getiren mesela Intel oldu. AMD'nin Ryzen 4000 serisi de şu anki Ryzen 5000 serisi de PCI Express 4 desteğine sahip değil. Onlara sorulduğu zaman mobil dünyanın şu an PCI Express 4'e ihtiyacı yok. İhtiyacı olmadığı için faydadan çok zarar getiriyor. Zarar kısmında daha fazla enerji tüketimi olarak yorumlanıyor ama ben tam olarak aynı fikirde değilim. Bence AMD'nin tez vakitte bir güncelleme ile PCI Express 4.0 getirmesi lazım. Çünkü hem ekran kart tarafında yeni bir esneklik sunuyor, hem de aynı zamanda PCI Express 4.0 destekli SSD'ler ve diğer bileşenlerle birlikte platformun performansını aslında yukarı taşıyabilecek başka kazanımlar da sağlıyor bence.
Yani şöyle bir şey var. Masaüstü tarafına baktığınızda mesela RTX 2000 serisi kartlar PCI Express 3.0 kullanıyordu. 5700 serisi kartlar vardı mesela PCI Express 4.0 kullanıyorlardı. Yani o jenerasyon yarışı açısından AMD kesinlikle öndeydi. Dizüstü tarafında da hani bunu sanki bir bahanenin ardına saklanmak gibi ben yorumladım açıkçası. Hani masaüstü tarafında bu önceliği yapıyorsun, öncülüğü yapıyorsun. Hatta bu bant genişliği artışının performans sağlayacağını söylüyorsun ki testlerini kendim şahsen yapmış birisi olarak 5700 XT ile 3.0 ve 4.0 arasında %1 civarı bir kazanım var. Tabii ki dediğin gibi hani bunun beraberinde gelen SSD'dir, okuma hızını, yazma hızını artık 3500 MB bir saniyenin üzerine çıkaracak hamlelerdir SSD için misal veriyorum. Bu yani AMD tarafında bana şey geldi ya, bir bahane, çok bahane gözüyle baktım açıkçası bu açıklamasına.
Yani sonucunda Intel veriyor. Yani Intel'de PCI Express 4.0 desteği var. Bu arada çok ilginçtir. Şu an aslında piyasada ürün olmadığı için, yani kullanılabilecek ticari üretime sahip bir ürün olmadığı için belki ön plana çıkartılmıyor. Belki çok fazla duyurulmuyor ama mesela bu Tiger Lake adını verdiğimiz Intel'in 11. nesil platformundaki çekirdek mimarisi, yani low code çekirdek tasarımında bellek kontrolcüsü aslında DDR5 desteğine de sahip. Yani bu platformu bir dizüstü bilgisayar üreticisi alıp elinde bir DDR5 varsa kullanabileceği, şu an markalar yavaştan duyurularını yapmaya başladılar. Geçen işte son 2 haftada Kingston ve Corsair'den mesela DDR5 bellekler duyduk ama bunların SODIMM'leri çıkmaya başladığı zaman zaten muhtemelen Intel tarafında 11. nesil çiplerle birlikte DDR5 belki daha hızlı entegre olunabilecek bir çözüme doğru gidebilir. AMD tarafında DDR5'in PCI Express 5 ile beraber platforma getirileceği söyleniyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz ama uzun lafın kısası şu: Intel sonucunda, yani Asus makinelerine bakıldığı zaman Zephyrus S17 ve Zephyrus M16 bence ikisi de çok güzel makineler olmuşlar. Burada tabii önemli olan nokta farklı olarak Intel'in yeni 6 ve 8 çekirdekli platformlarını kullanması. Intel performans anlamında rekabetçi, platformda da zengin özellikler var ama verimlilik anlamında, pil performansı anlamında bence toplam ürün grubuna bakıldığı zaman AMD'nin orada biraz daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Tabii 7 nanometre, 10 nanometre. Ama tabii Intel'in kullandığı Superfin isimli 10 nanometre aslında transistör yoğunluğu anlamında çok daha iyisini veriyor. Rakamlara takılmamak gerekiyor. Yani TSMC'nin 7 nanometre ifadesiyle Samsung'un 8 nanometre ifadesiyle Intel'in 10 nanometre ifadesi aslında ortak kabul görmüş metrikler değil bunlar. Firmalar kendilerini nasıl isimlendirmek istiyorlarsa kendilerine göre bazı kriterleri var. İsimlendirmeyi ona göre kullanıyorlar ama Intel daha rekabetçi oldu. Fakat Intel'de şöyle bir durum var. Muhtemelen Intel adına daha büyük sıçramayı 12. nesilde görebiliriz diye düşünüyorum. Artık onu da bekleyip göreceğiz. Ekran kartına bakıldığı zaman ise RTX 3050 ve 3050 Ti muhtemelen performans seviyesinde hem de tabii RTX teknolojisi anlamında, ışın izleme teknolojisi anlamında da artık referans başlangıç noktasını temsil edecek gibi duruyor. Özellikle 3050 Ti performans anlamında pek çok kişinin Full HD çözünürlükte günlük oyun ihtiyacını karşılayabilecek performansa yakın bir pozisyonda ki çünkü henüz biz kendimiz test etme şansı yakalayamadık ama RTX 2060'a yakın bir performanstan bahsediliyor. Enerji tasarrufu anlamında da bunlar tabii verimli ekran kartları. Kaldı ki işte o Flowix 13 gibi Asus'un Ultrabook sınıfındaki yüksek performanslı makinesindeki piyasaya çıkan versiyonda GTX 1650 vardı. Şimdi 3050'ye yükseltmişler onu da. Gerçekten güzel gelişmeler. Yani Ryzen 5000, Intel'de 11. nesil, ekran kart tarafında 3050, 3050 Ti, bir de AMD tarafında 6000 serisi mobil ekran kartlarını görürsek işte o zaman artık
İnşallah ya.
kim toplama daha iyi, kimin platformu daha başarılı artık onları tartışmaya başlarız. Tabii istediğimiz şeylerden birisi de bu makinaların test için gelmesi. Tabii deneyim anlamında da. Ben henüz mesela 6 ya da 8 çekirdekli bir 11. nesil makineyi kullanma ve kurcalama şansı yakalamadım. Bir onları da tabii ki görmek gerekiyor ama rekabetin artması her zaman çok iyi. Çünkü AMD de benim babamın şirketi değil, Intel de değil,
Evet.
Nvidia da hiç değil zaten. Yani hangisi iyi yaparsa, hangisi iyi fiyat verirse, hangisi kullanıcının yanında kalırsa, kullanıcının yanında durup hani ürünü kötüyse kullanıcıyı destekleyecek kadar da özgüvenli davranırsa benim için kazanan oluyor zaten.
Valla yani bir konuda da aslında bu makineler çıtayı ileriye taşıdılar. Geçen senenin makinalarına baktığımızda en azından benim araştırdığım bütün modeller arasında şöyle bir göz gezdirdiğimde ekran kasa oranı NVDIMM'nin ekran kasa oranı %88 civarındaydı. Ama bu makinelere bakıyorsunuz çerçeveler çok daha ince %94'e Asus taşımış bu iki makinede de ekran kasa oranını. Çok güzel. Zaten 16 ya 9 birazcık daha şık gözüküyor. Oradaki illüzyon tam olarak nedir emin değilim. İnsan gözünün optik yapısıyla alakalı mı? Yoksa yeni olduğu için o format birazcık daha dijital yeni geldiği için mi hoş geliyor bilmiyorum ama ekran kasa oranında çok ciddi bir şekilde
Ben sana bir şey
yükseltmişler.
söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Diğer markaları şimdi belki bazı izleyiciler yanlış anlayabilir ama hakikaten bu yani bağım objektif olarak tabloya bakıldığı zaman karşımıza çıkan bir resim bu. Ürünlerin fiyatları yüksektir, düşüktür onlara girmiyorum ama Asus'un güncel ürün gamına ya oyuncu sınıfı dizüstü bilgisayar modellerine bak bence rakip olan bütün firmaların konuyu bir değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü
Evet.
AMD tarafındaki en yüksek performansı bütün işlemcileri kullanıyor. Intel tarafında kullanıyor. Ekran kart tarafında kullanıyor. En hızlı AMD işlemciyle en hızlı Nvidia ekran kartını bir araya getiren şu an başka marka yok.
Evet,
Bak
evet,
ne
evet.
diyoruz? Ryzen 9 ve 3080. Oyun odaklı en ince bilgisayara sahibim diyor. Dizüstü bilgisayar için 3080'in harici ekran kartı yapılmış. İşte TUF serisi modelleri var. Yani var da var. Dolayısıyla Scar var. Alta bakıldığı zaman Zephyrus serisi altında G14 gibi oyuna da kayabilen, içerik üretimine kayabilen konseptler de var. Dolayısıyla ürün çeşitliliği anlamında şu an bambaşka bir noktaya geldiler.
Şu Duo
Bu
Pro
bence
lafını biliyorum abi. Duo Pro makineler var mesela şu çift ekranlar işte açıyorsun Ergolift sayesinde ekran ayrılıyor kasadan daha çok hava girecek işte menfez açılıyor. Yani bunlar ne bileyim Asus'ta görmeye alıştık diye mi bize artık tamam okey bunlar var falan diyoruz bilmiyorum ama diğer markalara anında baktığında dediğin gibi yani sadece Asus'ta mı eğer örneği varmış?
yani şöyle yani sonucunda farklı tabii farklı segmentler ve ürün grupları için hedef kitleye uygun bir takım yeni özellikler deniyorlar. Bazı özellikler göze çok hoş geliyor ama günlük kullanıma çok fazla katkı sağlamıyor vesaire. Bakıldığı zaman teknolojik anlamda yeni ve iddialı ne varsa adamlar alıp koymuşlar.
Evet.
Bak Ryzen 9 işte 5980 HS diye bir işlemci var. Makinesinde var. 3080 de makinesinde var. Anlatabiliyor muyum? Böyle de olması gerekir. Bu Asus'un bir avantajı olmamalı. Sektörün zaten ortalama bakış açısının bu olması gerekir.
Evet.
Ya kimisine bakıyorsun. AMD işlemci koyayım ama ekran kartı. Bunu geçen sene de Asus yaptı bak. Asus'un geçen sene Zephyrus G14'ü vardı. Ben inceledim, ben test ettim. İşlemci performansları çok iyiydi ama ekran kartı olarak RTX 2060'ın üzerine çıkmadı Asus. AMD platformunda geçen sene. Ama sonradan baktı. Test etti, sınırdı. Ahmet'in durumuna baktı. Kullanıcının isterlerine bir baktı. Aa dedi, tamam ya. Ben başkasının sözüyle iş yapmam abi. Ben bu makineyi yapacağım diyerek işte RTX 3080 de var artık. Bak, geçen sene Asus da belli endişelere sahipti gördüğümüz kadarıyla. Çünkü 2060'ın üzerinde kullanmadı AMD işlemcili sistemlerdi.
Evet.
Ama artık hepsi var. Heh,
Belki insanlarda
hala belki
ilerleyen
şunu tartışabiliriz. Intel en premium, en yüksek kaliteye sahip olan sistemler Intel tabanlılar mıdır? Ticari olarak belki böyle olabilir ama işte sen Scar'ı kullandın. Anlatabiliyor muyum? Yani diğer markaların da işte buna uyması gerekiyor. Ha, AMD işlemci, ben ona sadece AMD ekran kart takayım. AMD işlemci, ben ona Nvidia'nın orta segment üzerine çıkıp, böyle olmaması lazım.
Evet.
Şu an işte şu an ya ben üretici olsam bu tabloyu değerlendiririm. Ya bir rakibimiz var. Abi AMD'nin en iyisi var. Nvidia'nın en iyisi var. Intel'in en iyisi var. Çift ekranlısı var. Tek ekranlısı var. Melezi de var. Ultrabook'u da var. Oyuncu sınıfı Ultrabook da var.
Ve satamıyor da değillerdir yani, şey değil ki işte ne bileyim Asus üretiyor bunları ama satamıyor, boş ver biz girmesek de olur o işe falan değil de yani büyük ihtimalle.
Dediğim gibi yani isimler önemi yok abi. Asus, Dell vesaire. Ha, keşke bunu yapan Monster olsa, keşke bunu yapan Casper olsa da onlardan bahsetsek.
Evet. Yani gerçi şey vardı, o yeniliklerden bir tanesini aslında Razer 3 ekranlı bir dizüstüsü vardı. Hatta fuarda gösterdiler ve fuardan çalındı o makine. Sonra bir daha izini bulamadılar. Bir Çinli site de ortaya çıktı. Yani yeniliklere deneme açısından yani şimdi aklıma geldi açıkçası. Yani bilmiyorum. Biz Asus'ta gerçeklerini görüyoruz. Canlıya dökülmüş hallerini. Bir de ondan en iyisi işte Razer gösterdi, onu da çaldılar.
Yani çift ekranlı konseptleri daha önce tabii mesela Lenovo'da da çift ekranlı mesela iş istasyonları vardı mobil. Geçtiğimiz zamanlarda donanım haberde videosunu yayınlamıştım. Şu an konsept aşamasında olan 7 ekranlı dizüstü bilgisayar var. Yapmışlar yani. Çalışıyor. Ha, bu arada Asus'un yaptığı çift ekranlı dizüstü bilgisayarların konsept sahibi de Intel'dir. Ben Asus piyasaya sürmeden önce Intel toplantısına katılmışım. Yani bana konseptleri göstermişlerdi. Çünkü Intel'de bazen şöyle şeyler oluyor. Intel'in Ar-Ge merkezi bir konsept geliştiriyor. Ve onun başarılı olacağını düşünürse şöyle bir toplantı yapıyorlar. Çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar yaptık. Bunu hangi iş ortamımızda piyasaya sürersek daha doğru olabilir? Mesela çift ekran konusunda, mesela Ultrabook konusunda Asus da geriler. İlk, ya yani Intel'in Ultrabook konseptini piyasaya süren ilk marka Asus'tu. Netbook yaptılar mesela. Intel'in en büyük skandallarından biri. Netbook
Evet,
doğru
evet.
anlatılamayan, karşılık bulamayan çok büyük bir skandal ürün grubudur bence. Netbook tarafında da mesela EEE PC ile yine Asus'la başlamışlardı. Böyle konseptleri sahiplendiriyorlar ama dediğim gibi yani şu anki ürün grubuna yani ürün portföyüne bakıldığı zaman her teknolojiye açık, her donanımın bulunabildiği güçlü bir portföyleri var. Diğer markaların buna karşı bence proaktif olması ve daha güçlü bir ürün grubuna sahip olmaları gerek diye düşünüyorum açıkçası.
Ve geliyoruz Apple'a. MacBook Air, yeni MacBook Air M2'li hatta versiyonu geliyor diye bir haber başlığı atıldı. Nerede gördük bu haber başlığını? Nikkei Asia sitesinde. Haber başlığına göre yeni jenerasyon, tahminlere göre M2 işlemcisiyle gelecek olan bir MacBook Air görseli paylaşıldı. Bu hani resmiyet kazanmış bir şey değil ama Apple'ın şu anki işte rengidir, tasarımıdır, işte klavyesinin yapısıdır, işte klavyede parmak izi okuyucu vardır. Yani bunlardan yola çıkarak bir tasarım ortaya koymuşlar. John Presser'ın oluşturduğu ki daha önce yaptığı tasarımlar yani Apple'ın ürünlerine dair
Çok tutan birisi.
çok tutan birisi. Böyle olunca yani bu adam işte kasasını renkli yapmış, klavye beyaz gelmiş. Bakıyorsunuz
iMac gibi
yeni
yapmışım.
iMac'e.
iMac'te de bir dünya renk var yani onun gibi olmuş.
Evet, yani
Rengarenk.
o şeyi, o tasarım bütünlüğünü diğer makinelerde de sürdüreceğini biliyor Apple'ın ve böyle bir tasarım ortaya çıkmış ki yani yine tutacaktır gibi geliyor. Tutarsa da çok güzel olacaktır gibi geliyor bana açıkçası. Mesela ekranın çerçevelerine bakıyorsunuz beyaz. Ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum ama o renk toplamında hani bir başka dizüstü de çok hoş durmayabilir ama o renk toplamında benim açıkçası çok hoşuma gitti görseller en azından. Ve hani nasıl diyeyim, ekranında 13 inç kalır mı diye merak ediyorum ben. Hani artık MacBook Air için bir değişiklik olur mu? 16 inçlik bir artık MacBook biliyorken MacBook Air'da 13 inç şekilde devam eder mi bilemiyorum. Yine öğrenciler bunu bol bol alır diye tahmin edilerek 13 inç devam ettirilir mi bilmiyorum ama o tarafta da değişiklik olacağı söylenebiliyor. Benim kişisel olarak görmek istediğim şey, şimdi iMac'te ilginç bir şekilde biz MagSafe gördük. Şimdi iMac gibi kurulu bir makinede, yani masaüstünde duran makinede MagSafe, ne bileyim, bana çok fonksiyonu yokmuş gibi geliyor açıkçası. Çünkü yanlışlıkla ayağınızın takılıp da kablosunu çıkarabileceğiniz bir makine daha, yani diz kıyasla öyle bir makine değil gibi görüyorsunuz. Ama ne olacak mesela? Ben bu makinede net bir şekilde MagSafe'i görmek isterim. Ekranda dediğim gibi değişiklik görmek isterim. Ama toplamda şu tatlı tasarım, şu anda görsellerini görüyorsunuz, benim çok hoşuma gitti. Ve M2, M1X ve M2 mi? Hala orada bir sürü YouTube'da video paylaşılıyor. Abi sence, yani 10 çekirdekli M1X'ten bahsediyor bir kısmı. Diyor ki yok diyor, M2 gelecek diyor, 6 kat performans getirecek diyor bir başka çok değişik makale. Sen ne düşünüyorsun abi? Bu makine hangi yongayla gelir sence ya?
Şimdi şöyle, şimdi Haziran ayında WWDC var. Apple'ın küresel geliştirici konferansı. Orada zaten muhtemelen bazı yeni dizüstü bilgisayar modelleri göreceğiz gibi. Bunlar arasında söylenen o ki 14 inçlik bir MacBook Pro olacak. Ve aynı zamanda diğer modellerle güncellenmiş olacak ki onlara da işte M1X denilen ya da belki farklı isimlendirilebilecek 10 çekirdekli yeni bir işlemcinin güç vereceği söyleniyor ki şu an MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iPad, iMac'te kullanılan M1 işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Bakıldığı zaman bunun 4 tanesi yüksek performanslı, 4 tanesi de enerji tasarruflu olarak çalışıyor ama mesela bu 14 inçlik MacBook Pro'da kullanılacak yeni M1X işlemcisinin ki muhtemelen diğer MacBook Pro'nun diğer ekran boyutlarına da geçer diye düşünüyorum bu. 10 çekirdeğin 8 tanesinin yüksek performanslı, 2 tanesinin enerji tasarruf odaklı olacağı söyleniyor. Tabii yine mesela 16 ya da 32 çekirdekli bir GPU için de farklı söylemler var orada M1X jenerasyonu için. MacBook Air tarafında MacBook Air'ın tasarımını ki MacBook Air hafızam beni yapmıyorsa şu anki tasarımla 2016'da kavuşmuştu. Yani epeyce bir süredir mevcut tasarımla devam eden bir ürün grubu. Dolayısıyla bir yenilenmeye ihtiyacı var çünkü artık o çerçeveler çok sırıtıyor. O
Evet.
kalın çerçeveler vesaire. Bir de özellikle touchpad'in etrafında kenar kısımlar bence çok sert ve kesici yani özellikle uzun süreli kullanımlarda kolları biraz rahatsız edebilen bir formu var diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var yani kesin olan şey şu ki bu sene sonuna doğru çıkacak olan MacBook Air'da tasarım yenilenecek. İşte ortaya çıkan bir takım görüntüler var. Görüntüler ne kadar doğrudur ondan emin değilim ama muhtemelen iMac'lerde gördüğümüz o değişik renk seçenekleri, o cıvıl cıvıl renkleri biz Apple'ın MacBook Air ailesinde de görüyoruz. MacBook Pro'da görmeyiz muhtemelen. MacBook Pro yine hani uzay grisi. Ha belki bir iki renk seçeneği daha eklenebilir ama ben MacBook Pro'nun mesela böyle açık yeşil, sarı, turuncu, kırmızı gibi renklerle geleceğini düşünüyorum. Adında bir profesyonel takısı var.
Ama
Orada hani o
Navy Blue gelsin abi ya. O Navy
dediğim gibi belki yanlış düşünüyor da olabilirim.
Blue
Ben ama benim kanaatimce Pro'larda çok fazla renk seçeneği sunmazlar diye düşünüyorum. Ha yani acaba mesela bir böyle siyah nasıl olur hani biraz daha koyu bir renk
nedir?
ya da senin dediğin gibi mavi olabilir mi onlardan emin değilim ama MacBook Air hedef kitle itibariyle gençleri daha fazla adresli yani öğrencileri daha fazla adresli yapısı itibariyle orada farklı renk seçeneklerinin olması son derece doğal. İşlemci olarak bakıldığı zaman şimdi mesela bu Haziran ayında tanıtılması beklenen yeni bilgisayarlardaki M1X işlemcisi ya da artık adı neyse aslında M1 ile kıyaslandığı zaman aynı çekirdek tasarımına sahip olan sadece daha fazla çekirdeğin eklendiği bir yapı olacak gibi görünüyor. Yani çekirdek mimarisi değişmeyebilir. Bazı iddialara göre frekans bile değişmeyecek. Yani M1'in saat hızıyla ki 3.2 GHz hızında çalışıyor
Evet.
yüksek performans seviyesinde. 10 çekirdekli versiyonu da belki aynı saat hızında çalışacak. Ama MacBook Air'da yani sene sonunda çıkacak olan MacBook Air'da M2 işlemcisinin yeni bir mimariyle geleceği söyleniyor ki şöyle düşünmek lazım onda. Mesela şimdi ARM tabanlı işlemcilerden bahsederken diyoruz ki Cortex-A78, Cortex-A55 gibi gibi. Bunlar çekirdeklere verilen isimler. Bir de arka tarafta mikro işlemci mimarisi var. Ona da mesela ARM V8 jenerasyonu vardı. V8.2, 8.3, 8.5 gibi. Geçtiğimiz günlerde V9 mimarisini duyurdular. Yani büyük bir mimari güncelleme yaptılar. Apple'da muhtemelen ona uyumluluk çerçevesinde altyapıda yani mimari yapıda da büyük güncellemeler yapacaktır. Ama benim ilgimi çeken bir başka nokta var. Muhtemelen MacBook Air'a da gelir diye tahmin ediyorum. Bence gelmesi gerekir. Ki Haziran ayındaki MacBook Pro'larda olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. O da şu. Yeni MacBook Pro'larda Şu ankilerde olmayan bazı özellikler geri dönüyor. Nedir bunlar? HDMI portunun olacağı söyleniyor. Kart okuyucusunun olacağı söyleniyor. Özellikle kart okuyucu kısmı bence önemli.
Harika bilgi.
Çünkü şundan dolayı önemli. Yani Apple'ın nasıl çark ettiğini gösteren bir özellik bu. Yani şu anki işte 2016'larda yeni MacBook Pro'larda bu kart okuyucu çıkartılırken eleştirilere Phil Schiller şöyle bir cevap vermiş ki Apple'ın ilk 5 isimden birisidir. Dünya küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı. Ya demişti bir şeyler söylemişti. Bir de demişti artık kablosuz standartlar çok yaygın. İnsanlar makinalarından MacBook Pro olarak kablosuz dosya aktarımı yapabilirler. Ya
Ya.
emmi ol yapabilir de. Yani şimdi şöyle bir durum var. Sen 720p'de 30 saniye video çekersin. Kameran destekliyorsa MacBook Pro'na onu kablosuz atarsın.
Evet.
Peki biz 4K 30 dakika video çekiyorsak ve ortaya çıkan dosya boyutu 200 GB'sa bunu nasıl yollayacağız abi?
Canon C200'den RAW video çekiyorum 10 bit. Dakikası 1 GB diyor. Hadi bakalım.
Beni ne şaşırttı biliyor musun yalnız orada da? Ben onu ilk gördüğüm zaman hani o ticari söylemleri boş ver. Neymiş kablosuz? Yok abi öyle bir dünya yok. Yani sonucunda ben profesyonel içerik üretiyorum ve onu mümkün olan en hızlı şekilde bilgisayara bağlayarak aktarmak istiyorum.
Evet.
Ama ilginç bir şey söyleyeyim sana. Ben o dönem şeyi düşünmüştüm. Acaba Apple kart okuyuculu bir adaptör yapar mı? 100 dolara da mesela listeler mi bunu? Tamam.
Gerçek olmuş.
Yapmadı mesela.
Yok ama şey bir
Yani
dakika kart okuyucu çıkarmadı mı onlar abi?
ya mesela çok ya popüler olan bir kart okuyucusu.
Yok doğru ben şimdi şey diye ben öyle bir ürün bilmiyorum. Takip de etmedim çünkü bu dangle olaylarına çok karşı olduğum için ben gittim Çinli bir tane Ugreen marka bir şey aldım mesela işte
Dur
Yurak
bakalım.
bilmem ne.
Apple kartı. Bakalım.
Yani harbiden kart okuyucu da çıkarmadılarsa artık bundan sonra kart okuyucu kullanmayacaksınız. Astığım kestiğim kestik bir noktaya geliyor çünkü.
Dur mesela yanlış olmasın. Şimdi ben de mesela Çin'den kendime bir dönüştürücü aldığım için. Ha mesela bak şey var. Dur. Apple bizi şaşırtmadı yine. Bak.
Var mı kart
Biz
okuyucu?
çok polyanlaşacaklaştık. Var tabii abi. Apple bunu kaçırır mı ya?
Kaç para?
Dur bir dakika bu neymiş? Dur bakalım.
Farklı markadır tahminen. Şey
Dur
bu
bir saniye. Bu şöyle.
USB-C SD kart okuyucusu 419 lira.
Sitesinde buldun mu?
Buldum. USB-C SD kart bir dakika microSD değil. Evet, SD kart okuyucusu 419 lira. 3 ay taksitle ayda 140 liraya alabilirsiniz.
Tabii yani işte ben de şu an Amerika sitesi şu an 30-40 dolar civarında fiyatlandırması var. Bak yani adam fırsatı kaçırır mı hiç? Bir
Kaçırmamış.
an var ya bak işte insanı tıkladın ama bir an iyimser yaklaşım. Yani onu çıkartırken acaba ticari olarak yapmamış. Şey yapmış abi adam.
Yapmış yapmış.
Yani sen
Ya.
istersen diyor yeni nesil teknolojimiz var. Wi-Fi canım kablosuz süper hızlı yaparsın kardeşim yaparsın.
Ama
Ne
sen
yapma
taş
yapamıyor
çağına
musun?
dönmek istiyorsan, taş çağına dönmek istiyorsan sana o seçeneği de sunduk. Biz sizi çok seviyoruz çünkü.
Yani işte o yüzden o bence çok ciddi bir sorundu. Ya Apple zaten bu 2016'daki yeni MacBook Pro tasarımında Apple ben bak pek çok kişi bilmiyor esasında ama Apple dünyanın en büyük 5 dizüstü bilgisayar markasından bir tanesi. Yani çok satan markalardan bir tanesi. Dizüstü bilgisayar dünyasında. Ama bu 2016'dan itibaren ortaya çıkan MacBook Pro abi ciddi tartışma ve sorunlarla boğuşan bir tasarım oldu. Onların o kelebek anahtarlı klavyeleri inanılmaz sıkıntılar yarattığı, yani
Çok kötüydü.
memnuniyetsizlik
Arasında toz
yarattığı,
kaçıyor, iptal
hayatımda
oluyor
gördüğüm
klavye.
ya mekanik klavyeden daha fazla ses çıkaran mekanik olmayan bir klavye görmüş oldum. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir klavyesi vardı. Onu sonra değiştirdiler. Bakıldığı zaman port sayıları ciddi sıkıntı oldu. İnsanlar dongle'ı adaptörle kullanmak zorunda kaldılar. Yani
Abi ESC tuşu yoktu Touch Bar yüzünden.
ya
MagSafe
touch var.
gitti. Yani ben ayağım takıldı eskiden düştü düşmüyordu. 2014 model MacBook Pro'nun MagSafe'i vardı. Ayağım takılınca düştüğü ben kaybetmiyordum. Yerde bulmuyordum yüzüstü. Sonra dediler ki yo MagSafe aslında olmasa da olur.
Yani touch var.
Neden?
Yani touch var. Sonucunda mesela ben touch bar'ı nasıl kullandım MacBook Pro kullanırken? Mesela ses açıp kapatmak ya da ekran parlaklığını kısmak, arttırmak açısından kullanışlı mıydı? Kullanışlıydı ama mesela programların bazı kısıtlı özellikleri oradan yönetmek anlamında kullanışlı değil. Neden abi? Çünkü bak şu an benim karşımda ekran var. Tamam dizüstü bilgisayarın göz mesafemde olduğunu düşün. Ya ben kısıtlı kullanmak için kafamı eğip oradaki şeye mi bakacağım? Yani bara mı bakacağım? Şimdi bak şöyle
Veya
çalışıyorsun
yukarıdan
bak.
eğileceğim şöyle.
Bakın çalışıyorum şöyle göz hizamda ekran. Taç bardan kısa kullanmalıyım. Taç bardan kısa kullanmalıyım. Ya bunu mu arayacağım yani?
Evet ya.
Onun yerine dokunmatik ekran koysaydı Tamam, pil performansı, batarya süresi bunlar ayrı tartışmalar. Hani maliyete etkisi, o bu bunlara girmiyorum bile. Ama touch bar yerine dokunmatik ekran bence daha kullanışlı olabilir. Ya, tabii şöyle bir durum var, yani macOS işletim sistemini dokunmatik ekrana uygun hale getirmek, çünkü Apple tarafında bazı şeyler var. Hakikaten arayüz seviyesindeki kullanıcı deneyimine takıntılı bir firma. Ama Touch Bar'da kendi adıma konuşayım, bir genelleme yapmayayım ama benim hiçbir zaman vay canına bir hayatımı değiştiren bir özellik oldu dediğim fonksiyon olmadı. Yani hiç kullanmadım desem de yalan olmaz.
Ben ses ayarı yapmışımdır. Spotify'da
Ben
müzik
ses parlaklık.
geçmişimdir. Budur yani. Bunları da
Ya
ben zaten
o...
daha önce çok rahat bir şekilde yapıyordum zaten.
Yani o yüzden tabii şöyle bir beklenti de var açıkçası Murat. Yani şimdi Intel yerine kendi işlemcisini kullanmaya başlayınca Apple'ın belli maliyet avantajları olmaya başladı. Çünkü tamam, Ar-Ge anlamında M serisine ciddi yatırım yaptılar ama ürünleşme anlamında bakıldığı zaman Intel'den 300-400 dolara aldığı işlemci maliyeti birden hani diyelim 100 dolara düştü. Ki çok da altına düşmüş de olabilir bu arada. Ya ben aradaki fiyat farkını yeni teknoloji koyabilirler diye düşünüyorum ama tabii biraz bekleyin, biraz zaman vermek gerekiyor. Çünkü ben şöyle düşünmüşüm, acaba fiyatları çok radikal şekilde düşürmezlerse onun yerine şunu yapabilirler mi? Örneğin MacBook Pro'lara 5G desteği, içerisine modem koyma ya da belki daha güçlü bir biyometrik güvenlik için iPhone'lardaki Face ID sistemi acaba MacBook Pro'lara gelir mi? Yani orada
Mesela.
hani 3 boyutlu yüz haritalaması diye bir güvenlik olabilir mi gibi düşünmüştüm ama tabii Apple'ın da biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü bahsettiğimiz dönüşüm de dünyanın en zor dönüşümü. Yani bir işlemci mimarisini bir platforma veda ederek yepyeni bir serüvene başlamak. Bunu zaten dünyada yapabilecek 5 tane firma yok. Bir tanesi Apple'dı. Adım adım zaten bunu yapıyorlar ama çark ettik ya, Apple'da mükemmel bir şirket değil. Hataları var. Yani kötünün iyisinden bakıldığı zaman en azından hani çark edebiliyorlar ve doğruya dönebiliyorlar. İşte kart okuyucunun gelmesi bence bu açıdan güzel. Çünkü Apple'dan sonra sanki Apple'ın yaptığı her şey doğruymuş gibi arkasından peşi sıra bir dünya firmada kart okuyucu çıkardı. Olacak
Çıkardılar, bir
şey değil
de
yani.
dalga geçer gibi micro SD kart yuvası koydular. Ben hangi içerik ürettiği makineyle makinede micro SD kart yuvası var. Hatta kendi, yani şöyle diyeyim, telefonundan micro SD kartı çıkartıp, hattı da beraberinde belki çıkartıp micro SD kartı bilgisayara takan birisi, yani çok zaman enerji harcıyor gibi geliyor bana, hiç pratik değil. Yani
Yani bir de
hiç
şöyle bir şey
koymasan
var
daha
Burak.
iyi.
Hadi onda bile tartışırım da. Hadi çok ince, ultrabook, süper hafif bilgisayarları çıkarttın. Tamam. Teknik olarak dedik ki yerin yoktu, PCB'nin küçüklüğü olmadı, uymadı vesaire. Ya şu kalınlıkta oyun bilgisayarları biliyorum ben, kart okuyucusu olmayan ya da
Evet.
belki SD kart, micro SD kart okuyucusu koyan. Üreticilerin şunu fark etmesi gerekiyor. Tamam. Dünyada yuva arkalara bakıyorsun, diyor ki oyun oynamak istiyorsun, gaming serimi al. Video montajım yapmıyor. O yüzden iş istasyonunda kurumsal prosunun ürünlerim var. Ya tamam da ben senin ayrımına uymak zorunda değilim ki.
Evet
Senin
ya.
oyun makinen benim video performans ihtiyacımı da fazlasıyla görüyor. Dolayısıyla ben onu alıyorum.
Ya ROG Scar makinede, 30 bin liralık makinede webcam yok. O bütçede aslında yapabileceği şey ne? Asus'un kendi aslında tam dizüstü ekranların çerçevesini şey haciz edecek kadar kalınlıkta olan webcam'e, kutuya mesela onu koy. Hani hadi diyelim oyuncuya webcam lazım değil dedin ki şu dönemde oyuncu veya değil herkese lazım. Neden onu kutu içerisine öyle bir bütçede koymadı? Hani bazen artık şeye gidiyor olay. Hani bütçeleri geçiyor konu, kalınlığı geçiyor konu, tamamen bencilce olaya bakıyorum ben artık. Yani çok bencil bir kararın sonucu gibi geliyor.
Yani şöyle, şu an mesela Logitech C920 kamerada kullanıyorum ben. Uzun
Şu
yıllar
anda beni çeken
kullandım.
kameradır mesela şu an.
Tamam. 10 yaşında falan o kamera olması lazım.
Evet.
2011 ya da 2012'de çıktı diye hatırlıyorum, hafızam beni yanılmıyorsa. 2020'de çıkan, 2021'de çıkan ateş pahası dizüstü bilgisayarların web kamerasının performansı bu 10 yıllık kamera gibi değil.
Evet.
Tamam. Covid-19 kimsenin beklediği bir durum değildi. Hadi 2020'de ona hazırlıksız yakalandık. Kabul ediyorum. Eyvallah. Başımın üzerinde yerim var. Ama 2021 ya. Bak 2021'de çıkaracağın ürünü sen 2020'de yaptın.
Evet.
Ya o öyle bir ihtiyaç var. Niye çıkarıyorsun web kamerasını?
Bir
Çıkarmak bir yana, en iyisini koy.
Veya şey yap hani de ki bu
Hiçbir şey
tedarik
yapamıyorsan bundle yap yanına, kutunun yerine
ha
koy bir tane.
onu diyeceğim yani tedarikçilerle anlaş biz sana zaten bu ürünü satıyoruz bunlara bir tane bant geç abi aralarına yapışık yolla işte Philips'in mesela geçen günlerde Hue bir ürünün üstüne direkt yapıştırılmış o belli yani bundle haline sonradan getirilmiş yapılmayacak bir şey değil adam kampanyaya karar vermiş hadi yapıştır üzerine bu bundle oldu. Bu yapılmayacak şeyler değil. Bunlar
Ya
bencil kararları
gelmiş, ya
sonuçlar
gelmiş
abi
bilgisayarın
ya.
içerisinde McAfee antivirüsü kurmuş. Ya ben senden antivirüs mü istiyorum?
Evet.
Ya sen bana iyi bir webcam ver.
Evet ya.
Sen bana iyi bir mikrofon ver. Artık oyun oynayan kişilerin, hele ki Scar gibi makine alanların daha çok kısmı her geçen gün sayı artıyor. Aynı zamanda streamer olmak istiyor, yayıncı olmak istiyor, Twitch'te bir şeyler paylaşmak istiyor, YouTube'da içerik paylaşmak istiyor, insanlarla etkileşim kurmak istiyor.
O da herhalde şey diye düşünüyor. Ya buna para 30 bin lira veren adam bir tane de gider aynısız kamera alır da takar kenara köşeye koyar. Biz şimdi buna para koy bunu koymayalım buraya ama işte bunlar hep böyle tekrarlıyorum. Çok bencil adamların çok bencilce verdiği kararlar.
Belli bir kısmı Apple'ın anlayışı. Apple yıllarca hep onu yaptı. Yani Steve Jobs'un zaten bir sözü var. Diyor ki biz bir şey gösterene kadar kullanıcı ne istediğini bilmez diyor.
Oho.
Yani bu çok iddialı bir söz. Ben aynı fikirde değilim. Sonucunda 2020 yılında yaşadıklarımızdan sonra 2021'de ne istediğimiz belliydi. Bilgisayarlarımıza daha iyi mikrofon, daha iyi hoparlör ve daha iyi webcam. Çok temel bir insani ihtiyaç haline geldi bunlar.
Evet.
Okuldaki dersimi takip etmek için, öğretmenimle konuşabilmek için, iş toplantımı yapabilmek için, ticari anlaşmalar gerçekleştirebilmek için bunlar çok temel. Bak lüks değil, opsiyon değil, çok temel bir ihtiyaç haline geldi. Daha önce de böyleydi. Ama daha önce öneminin farkında değildik belki
Evet
pek
evet.
çoğumuz.
Yani pek çoğumuz belki de tabletteki kamerayı ilk defa kullandı bu dönem. Tablette bir kamera olduğunu farkında bile değildi. Önünde çerçevede bir yerde duruyor. Farkında değildik. Şimdi bizim için çok önemi ortaya çıktı. O süreçte zaten artık aslında yani burada bir kamera var ve iyi değil. Yani keşke alırken daha iyi ön kameraya sahip olan bir tanesini alsaymışım. Dedirten bir dönem oldu abi.
Yani o yüzden böyle bir değişim var. Apple tarafı da sonucunda hızlı bir değişim içerisinde. Apple'ın bu değişimi pek çok firmayı bu arada etkileyecek. Biz 2022'de Samsung tarafında olsun, Huawei tarafında olsun, bazı başka markalarda da ARM tabanlı farklı işlem çözümlerini kullanan, daha ince 20 saatin üzerinde bir gün ötesinde pil performans sunabilen, sürekli açık olarak sunabilen, sürekli bağlı, always on, yani telefon gibi ekranı kaldırdığın anda şak diye görüntünün geldiği, ekran kapalıyken bile e-mail almaya devam edebilen sistemlerin daha fazla yaygınlaştığını göreceğiz. Bu açıdan Apple'ın başlattığı dönüşüm, mesela Apple orada ben dedi ben bu riski alıyorum ve yapıyorum dedi ve yaptı. Ha, geriye kalanlar için en büyük risk, yani sonuçta Qualcomm'la rekabetçi bir işlemci bir zaman sonra yapacak. Samsung'da AMD ile birlikte bir şeyler çalışıyor zaten. Ama orada Microsoft'un ne yapacağı çok önemli. Mesela çift
Kesinlikle.
ekranlı mobil cihazlar için Windows 10X diye bir işletim sistemi yapıyorum dedi. Son bir haftada haberler gösteriyor ki iptal edildi ya da çok sonra ötelendi. Yani
Aynen.
Windows 10 gerçekten Microsoft'un normal Windows 10 değil. Yani bu tür yeni nesil sistemler için yeni bir anlayışa daha basit bir, daha hafif, daha verimli bir platforma ihtiyacı var. Ya da belki bu esnada insanların kullanım alışkanlıklarına uyacak, bu tür sistemlerde daha rahat çalışabilecek, böyle gerçekten daha önce görmediğimiz bir Linux dağıtımı çıkarsa, dokunmatik ekran, işte daha kolay kullanım, terminalle çok fazla uğraştırmayan, her şeyin elinin altında olduğu, uygulama marketlerin çok kolay kullanılabildiği. Yani şu an buna yakın zaten deneyim sunan dağıtımlar var ama buradan kastım şu, sonuçta bu dizüstü bilgisayarları genç bir öğrenci de, bir çocuk da kullanıyor, ileri yaştaki bir yetişkin de, bir büyüğümüz de kullanabiliyor. Dolayısıyla herkesi böyle adresleyebilen bir orada tasarım, bir organizasyon ortaya çıkabilirse o da bir seçenek olabilir. Çünkü Microsoft'un kafaya bakıldığı zaman, yani şu an Windows 10 bu gidişat. Şimdi Windows 10'un Windows 10, 10 ARM diye bir versiyonu var. Yani ARM'da
Evet
çalışan
evet.
Windows 10 diye. Ama yani çok parlak mı dersen çok parlak değil. Apple
Ya.
tarafına bakıyorsun, işletim sistemi Apple'dan çıkmış. İşlemci Apple'dan çıkmış. İşletim sisteminde en çok kullanılan uygulamalar da Apple'dan çıkmış. iMovie, Keynote, aklına gelen Safari, diğer tüm uygulamalar yani.
Ve bu yani geçiş sürecinde de Rosetta'yla yani yapamadıkları iş yok. Bir tek Premiere'de plugin kullanırken bakıyorsun ki bir takım pluginler daha M1 versiyonuna geçmemiş. Ama
İşte
bunun
Premiere
dışında
çok acayip bir yere geldi. Ama Photoshop zaten Lightroom gibi uygulamalardan inanılmaz geliştirdiler ki Adobe zaten şeyi söylüyor yani. Bu kadar hızlı tepki vermemiz Apple sayesindedir diyor açıkçası. Çünkü arkada çok ciddi bir mühendislik işbirliğinde olması gerekiyor. Açıkçası umarım diğer firmalar için de bunlar bu gelişim ve değişim iyi analiz edilir. Çünkü ya bilgisayar dünyasında çok daha büyük değişimler olacak gibi görünüyor. Günün şartlarına ya da geleceğin isterlerine uygun olması gerekiyor ki sürekli çalışsın, sürekli bağlantılı olsun. Her ihtiyacımızı daha iyi görebilsin. Çünkü bir taraftan da işte iPad Pro M1 işlemciyle birlikte giriş seviyesi pek çok dizüstü bilgisayardan daha güçlü bir sisteme dönüştü.
Evet.
Hatta M1 işlemciyle birlikte bırak giriş seviyesinde mesela tek çekirdek performansında yani
Rakibi yok.
oyuncu sıvı dizüstü bilgisayarları bile geride bırakabilen bir yapısı var.
Abi şey
Ya orada tabii
masa üstünde Ryzen 9 5950X. 5950X evet. Tek çekirdekte onun da yaklaşık 70 puan üstünde bir başarımı var tek baş çekirdekte.
Orada
Daha ne olsun?
orada da tabii şu var yani hani orada da şimdi iPad yeni nesil iPad Pro'ların donanımı öyle bir noktaya geldi ki şu aşamada yazılım donanımı uyum sağlayamıyor. Yani
Tek
iPad OS işletim sistemi.
limiti işletim sistemidir. Başka bir şey değil o makinenin yani.
Tabii orada hani yani Apple bunu yapmaz da dese ki tamam siteye koyduk isteyen herkes bugün iPad'e macOS'u yükleyebilir. Tamam yani o zaten yani bildiğin tam fonksiyonel bir bilgisayar dönüşebilir ama bu da yine
Evet.
Apple'ın inisiyatifi. Apple bunu isterse yapar mı? Yapar.
Yapar.
İşte Windows ekosisteminin de bu olgunluğa gelip yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız ikilemine düşmesi lazım. Ama şu an herkes oturmuş Microsoft'u bekliyor. Yani Microsoft bir şey yapsın da
Evet
bu değişimi
ya.
sağlayabilir. Neyse durumlar böyle. Herhalde
Ben
bu son haberimiz galiba.
evet, bendeki haber başlıkları bitti arkadaşlar. Eğer bu yayının, bu videonun bu dakikasına kadar geldiyseniz, bize eşlik ettiyseniz vallahi sağ olun. Uzun uzun konuştuk, muhabbet ettik. Yine yaklaşık bir saat benim kaydım gözüküyor. Hayırlısı.
Güzel o zaman hoş bir sohbet oldu. Açıkçası bilgisayar donanımları bizi çok heyecanlandırıyor. Yeni nesil bilgisayar modelleri bizi çok keyiflendiriyor. Genel konsepte bakıldığında akıllı telefon dünyası, geçen seneye kadar çok teknoloji dünyasında yayıncılık ve içerik anlamında çok dominant gibi görünüyordu belki. Çok baskın gibi görünüyordu ama özellikle geçen yıldan bu yana bilgisayar kullanımına olan ihtiyaç ve talep aslında bilgisayar dünyasında ki bir de Apple'ın M1 dönüşümüyle birlikte çok heyecan verici gelişimler ve değişimler var. Şimdi Samsung'un AMD ile işbirliği var. Ondan mesela çok farklı şeyler yapacak gibi
Evet.
görünüyorlar. Dolayısıyla program çok keyifli olacak gibi. Lütfen size görüş önerileri ve düşüncelerinizi paylaşın. Bunları paylaşırken aynı zamanda eğer Donanım Haber'in YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı da tabii değerlendirip düşünebilirsiniz. Bunun dışında sosyal medyada Twitter ve Instagram'da bizi takip alabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da bana ulaşmak için İsim soy isim Erdo Özdağ ya da FX57, FX57 yazarak bana ulaşabilirsiniz.
Bana da Burak Solt yazın arkadaşlar. Her yerde Burak Solt olarak bulunuyorum.
Evet, takip etmenizi isteriz çünkü hem hayatın farklı noktalarından değişik paylaşımlar yapıyoruz. Teknoloji dünyası ile ilgili anlık olarak gördüğümüz bazı şeyleri de yine oralarda paylaşabiliyoruz. Takip ederseniz seviniriz. Gelin bakın, takip etme kayda değer paylaşımlar görürseniz takip almanız bizim için de aslında katkı vermiş olursunuz öyle söyleyelim. Bizden şimdi bu kadar. Burak'ın da söylediği gibi şu saatliğe kadar sonuna kadar atlamadan sıkılmadan keyifle izlediyseniz ne mutlu bize. Çünkü harcadığınız vaktin çok değerli olduğunu farkındayız ve o vaktin karşılığını verebilecek içerikler üretmek istiyoruz. Ama her zaman daha iyisi vardır. Lütfen bizi yönlendirin. Görüş, fikir, öneri, eleştirilerinizi aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.